Ayrım 24.
Beyim diye bağırdı Sam ve dizleri üzerine çöktü. Dünyanın bütün o harabesi arasında bir an için mutluluk, büyük bir mutluluk duydu. Yük gitmişti, beyi kurtulmuştu, yine kendine gelmişti, özgürdü. Sonra Sam'in gözüne sakatlanmış kanayan el takıldı. Zavallı elin dedi, yanımda onu bağlayacak veya ağrısını azaltacak bir şey de yok. Yapabilsem bütün bir elimi feda ederdim ona ama gitti artık, sonsuza kadar gitti. Evet dedi Frodo ama Gandalf'ın sözlerini hatırlıyor musun? Gollum'un bile daha yapacak işi olabilir. O olmasaydı Sam yüzüğü ben yok edemezdim, maceramız boşuna olurdu. En acı sonunda bile, o yüzden gel onu affedelim. Çünkü maceramız başarıya ulaştı, artık her şey bitti. Burada yanımda olduğun için çok mutluyum, burada her şeyin sonunda Sam. Bölüm 4. Korma Lankırları. Tepeler boyunca bütün Mordor orduları gazaba gelmişti. Batının komutanları kabaran bir deniz tarafından yutuluyordu. Güneş al al parlıyor ve Nazgul'ün kanatları altında kapkara ölüm gölgeleri toprağa düşüyordu. Aragorn sancağının altında durdu, sessiz ve sert, çok önce veya çok uzaklarda olmuş şeylerin düşüncesine dalıp gitmiş gibi. Fakat gözleri gece derinleştikçe daha da parlak yanan yıldızlar gibi parlıyordu. Tepe başında Gandalf duruyordu, beyazdı, soğuktu ve üzerine hiçbir gölge düşmüyordu. Mordor'un hücumu kabarmış denizin sesi gibi bir gürlemeyle, yıkımın sesi ve silahların şakırtısıyla kuşatılmış tepeler üzerinde bir dalga gibi patladı. Sanki gözlerine ani bir görüntü bahşedilmiş gibi Gandalf kıpırdadı, göklerin solgun ve berrak olduğu kuzey tarafına bakarak döndü. Sonra ellerini kaldırarak bütün şamatanın üzerinde çınlayan yüksek bir sesle bağırdı. ''Kartallar geliyor!'' Ona cevap olarak birçok ses birden haykırdı. ''Kartallar geliyor, kartallar geliyor.'' Mor orduları yukarı bakarak bu işaretin ne anlama gelebileceğini merak ettiler. Yel hükümdarı Gwaihir ve kuzey kartalların en büyüğü olan Torondor'un korunlarının en kudretlisi, yuvasını orta dünya gençken kuşatan dağların ulaşılamayan zirvelerine kuran oğlan kardeşi Landovaçık'a gelmişti. Gerilerinde uzun ve hızlı sıralar halinde kuzey dağlarından geliyordu kulları. Toplanmakta olan rüzgarla hızlanarak, aniden göğün tepesinden alçalarak doğrudan Nazgul'ün üzerine indiler. Geçerlerken o geniş kanatlarının rüzgarı bir bora gibi hissediliyordu. Fakat Nazgul dönerek kaçtı ve Mordor'un gölgeleri içinde kayboldu. Karanlık kuleden gelen ani ve korkunç bir çağrı duymuşlardı. Tam o anda Mordor'un orduları titredi, gönüllerine kuşku düştü. Kahkahaları kursaklarında kaldı, elleri titredi, kolları bacakları boşaldı. Onları yönlendiren ve içlerini nefret ve hiddetle dolduran güç tereddüt içinde gidip geliyordu ve iradesi üzerlerinden kalkmıştı. Artık düşmanlarının gözlerine bakınca ölümcül bir ışık görüyorlar ve korkuyorlardı. Bunun üzerine Batı'nın bütün komutanları yüksek sesle haykırdı çünkü karanlığın ortasında kalpleri yeni bir ümitle dolmuştu. Kuşatılmış tepelerden çıkan Gondor'un silahşörleri, Rohan süvarileri, kuzeyli Dunedain, sıkı sıralar halindeki bölükler tereddüt içindeki düşmanlarına saldırdılar. Kalabalığı acı mızraklarıyla parçaladılar. Fakat Gandalf kollarını kaldırarak bir kez daha berrak bir sesle bağırdı. ''Dayanın Batı'nın insanları, hüküm saati geldi.'' Ve tam Gandalf konuşurken ayaklarının altındaki toprak sarsılmaya başladı. Sonra kara kapının kulelerinin çok yukarısında artmakta olan engin bir karanlık hızla havaya yükselerek göğe sıçradı. Bir yangınla kıpırdaşarak toprak homurdanarak titredi. Diş kuleleri sallandı, yalpaladı ve devrildi. O muazzam kale duvarı ufalandı. Kara kapı bir enkaz halinde savruldu. Uzaktan önce belli belirsiz, sonra yükselen, sonra bulutlara çıkan gümbürtüler geldi. Tahripkar bir sesin yankılanan gümbürtüleri. ''Sauron'un krallığı son buldu.'' dedi Gandalf. ''Yüzük taşıyıcısı görevini başarıyla tamamladı.'' Komutanlar Mordor ülkesinin güneyine doğru bakarken onlara öyle geldi ki sanki bulutun kasvetinin üzerine kapkara, koskoca gölgeden bir suret yükseldi. Kopkoyu şimşeklerle taçlanmış, bütün gökyüzünü dolduran bir suret. Dünyanın üzerine bir dev gibi yükseldi ve onlara doğru tehditkar bir kol uzattı. Korkunç ama aciz. Çünkü onların üzerine uzanırken büyük bir rüzgar onu alarak savurdu ve gölge geçip gitti. Sonra bir sessizlik çöktü. Komutanlar başlarını eğdiler. Tekrar başlarını kaldırdıklarında bir de ne görsünler? Düşmanları kaçmaya başlamıştı. Mordor'un gücü rüzgardaki toz gibi dağılıyordu. nasıl karıncalar ölüm tepelerinin içinde şişmiş oturan kraliçelerini gelip aldığında akılsızca amaçsızca dolanır, sonra zayıf düşüp ölürlerse, ister orklar olsun ister devler, isterse büyüyle köle edilmiş hayvanlar, Sauron'un yaratıkları da akıllarını yitirmiş halde oraya buraya koşuyorlardı. Kimisi kendi kendini bıçakladı, kimi kendini çukurlara attı, kimi ümitsizce ışıksız karanlık yerlere ve deliklere saklanmak için bağırarak kaçtı. Fakat Rûnlu ve Haratlı adamlar, Doğulular ve Güneyliler savaşlarının çöküşünü ve Batılı komutanların haşmetini ve ihtişamını gördüler. Batı'dan nefret ederek en derin biçimde ve en uzun süredir bu kötü hizmette bulunan ama yine de mağrur ve cesur olan bu adamlar son bir savunma veya ümitsiz bir savaş için toplanmaya başladılar. Fakat çoğu ellerinden geldiğince doğuya kaçtı, kimisi de silahlarını atarak merhamet dilendi. Sonra Gandalf savaş ve komutanlık gibi şeyleri Aragorn'a ve diğer komutanlara bırakıp tepede durarak seslendi. Büyük bir kartal, yel hükümdarı Guahir ona doğru gelerek önünde durdu. ''İki kez taşıdın beni dostum Guahir'' dedi Gandalf. ''Eğer kabul edersen üçüncüsü hepsine değecek. Beni eski yaşamımın yanıp bitmiş olduğu Zirak Zigil'den taşıdığın zamankinden daha ağır bulmayacaksın.'' ''Seni taşırım.'' diye cevap verdi Guahir. ''Nereye istersen, taştan bile olsaydın taşırdım.'' ''O halde gel, kardeşin de bizimle gelsin ve halkının en hızlılarından birkaç kişi daha. Çünkü bütün rüzgarlardan daha büyük bir hıza ihtiyacımız var. Nazgul'ün kanatlarının boy ölçüşemeyeceği.'' ''Kuzey'in kaldırarak güneye doğru hızlandı. Yanı sıra Landroval ile genç ve hızlı Maneldor uçuyordu.'' Udûn ve Gorgoroth üzerinden geçtiler. Altlarındaki toprakların harap ve kargaşa içinde olduğunu gördüler. Önlerinde de Hükümdağı alev alev ateşlerini kusuyordu. ''Burada yanımda olduğun için çok mutluyum.'' dedi Frodo. ''Burada her şeyin sonunda Sam.'' ''Evet, seninle birlikteyim bey.'' dedi Sam, Frodo'nun yaralı elini hafifçe göğsüne koyarak. ''Ve sen de benimle birliktesin. Yolculuğumuz da bitti. Fakat bu kadar yolu geldikten sonra henüz pes etmek istemiyorum. Bana yakışmaz gibi geliyor, anlıyor musun?'' ''Belki yakışmıyordur Sam'' dedi Frodo. ''Fakat dünya böyle işte. Ümitler boşa çıkıyor, son geliyor. Artık bekleyecek az bir vaktimiz kaldı. Harabenin ve çöküşün içinde kaybolduk ve hiçbir kaçış yolu yok.'' ''Evet beyim de en azından bu tehlikeli yerden nasıl derler bu kıyamet çatlağından uzaklarda bir yerlere gidebiliriz. Gidemez miyiz yani? Haydi Bay Frodo en azından yoldan aşağıya inelim.'' ''Pekala Sam, eğer gitmek istiyorsan gelirim.'' dedi Frodo. Ayağa kalkıp yavaş yavaş dolana dolana inen yoldan aşağıya inmeye başladılar. Tam onlar dağın sarsılan eteğine doğru inerken Sammat Naur'dan koca bir duman ve bir buhar püskürdü. Koni'nin yanı yarılıp açıldı ve koca ateşten bir kusmuk dağın doğu yanından ağır ve gümbürtülü bir şelale halinde inmeye başladı. Frodo ile Sam daha ileri gidemezlerdi. Akıllarının ve bedenlerinin son gücü de hızla çekiliyordu. Dağın eteğine yığılmış son alçak kül tepesine vardılar fakat buradan hiç kaçış yoktu. Burası artık pek uzun süre dayanamayacak bir ada olmuştu. Orodruin felaketinin orta yerinde. Bütün etrafında toprak açılmış derin yarıklarla çukurlardan duman ve pis kokular tütüyordu. Arkalarında dağ şiddetle sarsılıyordu, yanlarında koca koca yarıklar oluşmuştu. Uzun yamaçlardan onlara doğru yavaş yavaş akan lav nehirleri yaklaşıyordu. Kısa bir süre sonra onları yutacaktı. Sıcak bir kül yağmuru iniyordu gökten. Durmuşlardı artık. Hala beyinin elini tutmakta olan Sam bu eli okşadı, iç geçirdi. ''Ama ne biçim bir öykünün içindeydik değil mi Bay Frodo?'' dedi. ''Keşke bu öyküyü anlatırken ben de duyabilseydim. Sence evet şimdi sırada dokuz parmaklı Frodo ile hüküm yüzüğünün öyküsü var diyecekler mi? O zaman herkes susacak tıpkı Yarma Vadide bize tek elli Beren ile büyük taştan söz ettiklerinde bizim yaptığımız gibi.'' ''Ah keşke ben de dinleyebilseydim. Sonra bizim bölümümüz bittikten sonra öykü nasıl devam ediyor merak ediyorum.'' Fakat son ana kadar korkuyu uzak tutabilmek için konuşurken gözleri kuzeye doğru kaydı. Kuzeye rüzgarın ortasına bir fırtına gibi hızlanmaya başlayan soğuk esintinin karanlığı ve bulutların yıkıntısını savurduğu uzakta göklerin berrak olduğu yere. Sonunda vahşi rüzgarda gelirken onları keskin gözleriyle gören Guahir olmuştu ve göklerdeki büyük tehlikeye karşı havada bir daire çizdi. Altlarındaki dünya sarsılırken, açılırken ve ateş nehirleri yaklaşırken orada duran iki minik kara cisim tek başlarına el ele minik bir tepe üzerindeydi. Ve tam onları fark edip de aniden saldırırcasına alçalırken Sam ile Frodo'nun mahvolmuş, yıpranmış, sıcak ve buharla boğulmuş ya da gözlerini ölümden gizleyerek ümitsizlikle yıkılmış olduklarını gördü. Yan yana yatıyorlardı. Alçaldı, gökleri süpürerek indi Guahir. Landroval ve hızlı Meneldor bir rüya içinde başlarına ne geldiğini anlayamadan, gezginler havaya kaldırılarak karanlıktan ve yangından uzağa taşındılar. Sam uyandığında yumuşak bir yatakta yatmakta olduğunu gördü ama üzerinde geniş kayın dalları sallanıyor, genç yaprakların arasında güneş ışığı pırıldıyordu, yeşil yeşil ve altın renginde. Bütün hava tatlı kokularla doluydu. Kokuyu hatırlıyordu, itileyen rahyası. Hayrolsun diye derin düşüncelere daldı. Ne kadar zamandır uyuyordum acaba? Çünkü koku onu o güneşli tepe altında minik ateşi yaktığı güne götürmüştü ve bir an için arada olanların hepsi uyanık belleğinden silinmişti. Gerinerek derin bir nefes aldı. Amma rüyalar gördüm diye mırıldandı. Uyandığıma o kadar memnunum ki. Doğrulup oturunca yanında yatan Frodo'yu gördü. Huzur içinde uyuyordu. Bir eli başının altında, bir eli de örtünün üzerinde duruyordu. Bu sağ eliydi ve orta parmağı yoktu. Birden belleği yerine gelen Sam yüksek sesle bağırdı. Rüya değilmiş, o halde neredeyiz? Ve yavaşça arkasından konuştu bir ses. İtilyen topraklarında ve kralın himayesinde. Üstelik kral da sizi bekliyor. Bu sözle birlikte beyazlara bürünmüş, sakalı yaprakların arasından parlayan güneş altında katışıksız kar gibi Gandalf önüne dikildi. Efendi Samwise, kendinizi nasıl hissediyorsunuz dedi. Fakat Sam sırt üstü dönerek ağzı bir karış açık baka kaldı. Ve delilik ile büyük bir neşe arasında kala kaldığı bir an için cevap veremedi. Sonunda nefesini tutarak Gandalf seni öldü sanıyordum dedi. Ama kendimi de öldüm sanıyordum. Bütün üzünlü şeylerin aslı olmadığı mı çıkacak ortaya? Dünyaya neler oldu? Büyük bir gölge gitti dedi Gandalf. Sonra da güldü. Kahkahası bir müzik parçası gibiydi ya da susuzluktan kurumuş, topraklara düşen su gibi. Sam onu dinlerken sayılmayacak kadar uzun bir zamandır bir kahkaha sesi, mutluluğun saf sesini duymadığını fark etti. Kulakları da o güne kadar tanımış olduğu tüm neşenin toplamanın bir yankısı gibi düştü. Fakat kendisi gözyaşlarına boğuldu. Sonra nasıl tatlı bir yağmur bahar yelini geçirir de güneş daha bir parlak ışıldarsa, onun da gözyaşları azaldı. İçinde bir kahkaha birikti ve kahkahalar atarak yatağından fırladı. ''Kendimi nasıl hissediyorum böyle?'' diye haykırdı. ''Şey, nasıl anlatacağımı bilemiyorum. Öyle bir his, öyle bir his var ki içimde.'' Elini havada salladı. ''Kendimi kıştan sonra gelen bahar, yapraklar üzerindeki güneş gibi hissediyorum. Sonra borazanlar, harpler ve bugüne kadar duyduğum bütün şarkılar gibi hissediyorum.'' Durarak beyine doğru döndü. ''Ama Bay Frodo nasıl?'' dedi. ''Eline olanlar ne kötü değil mi? Başka bir şey olmasa bari. Çok zorlu zamanlar geçirdi.'' ''Evet, başka bir şeyim yok.'' dedi Frodo doğrulup oturarak ve kendisi de gülerek. ''Seni beklerken uyuyakaldım Sam. Seni uykucu seni. Sabah erkenden uyandım ama herhalde artık öğlen olmuştur.'' ''Öğlen mi?'' dedi Sam hesap etmeye çalışarak. ''Hangi günün öğleni?'' ''Yeni yılın 14. gününün.'' dedi Gandalf. ''Ya da şair hesabına göre Nisan'ın 8. gününün.'' ''Fakat Gondor'da yeni yıl artık Mart'ın 25'i, Sauron'un yok olduğu ve sizin ateşlerden alınıp krala götürüldüğünüz gün kabul edilecek artık.'' Kral sizi iyileştirdi ve şimdi de sizi bekliyor. Onunla birlikte yiyip içeceksiniz. Hazır olduğunuzda sizi ona götüreceğim. Krala mı dedi Sam? Ne kralı? Kim? Gondor kralı ve batı ülkelerinin hükümdarı dedi Gandalf. Üstelik bütün eski ülkesini de geri aldı. Kısa bir süre sonra taç giymek için sürecek atını ama sizi bekliyor. Biz ne giyeceğiz dedi Sam? Çünkü bütün gördüğü yolculuk sırasında giydikleri lime lime olmuş, yataklarının yanında katlanmış duran eski giysileriydi. ''Mondor'a giderken giydiğiniz giysileri'' dedi Gandalf. ''Senin kara ülkede giymiş olduğun ork paçavraları bile korunacak Frodo. Hiçbir ipekli veya pamuklu, hiçbir zırh veya nişan bundan daha gurur verici olamazdı. Ama sonra belki başka giyecekler bulurum.'' Sonra ellerini onlara doğru uzattı. Ellerinden birinin ışıkla parladığını gördüler. ''Ne var elinde?'' diye haykırdı Frodo. ''Yoksa bu?'' ''Evet, sizin iki hazinenizi de getirdim. Kurtarıldığınızda Sam'in üzerinde bulunmuştu bunlar. Hanım Galadriel'in armağanları. Senin şişeciğin Frodo ve senin kutun Sam. Bunlara yeniden kavuştuğunuzda sevinirsiniz herhalde.'' Yıkanıp giyindikten sonra hafif bir yemek yediler ve Gandalf'ı izlediler. Yattıkları kayın korusundan dışarı çıkıp kara yapraklı, al çiçeklerle bezenmiş, koca ağaçlarla çevrili, güneş altında parıldayan uzun yeşil bir çimenliğe geçtiler. Arkalarından dökülen suyun sesini duyabiliyorlardı. Önlerinde çimenliğin sonunda yeşil bir ormana kadar çiçekli kıyılar arasında bir dere akıyor, sonra da arasında uzaktaki suyun pırıltısını görebildikleri ağaçlardan bir kemerin altından geçiyordu. Ormanın içindeki açıklığa gelince onları saygıyla karşılayıp önlerinde eğilen parlak zırhlar içinde silahşörler, burada bulunan siyah ve gümüş rengi giysileriyle uzun boylu muhafızlar görerek hayretler içinde kaldılar. Sonra içlerinden biri uzun bir boru çaldı ve şarkılar söyleyen derenin yanındaki ağaç dizileri arasından ilerlediler. Böylece geniş ve yeşil bir toprağa vardılar. Gerisinde gümüş renkli geniş bir nehir akıyordu ve kıyısına birçok gemi demirlemişti. Fakat onların o anda durdukları çayırda güneş altında parlayan saflar ve bölükler haline büyük bir ordu bekliyordu. Hobbitler yaklaşınca kılıçlar kınlarından çekildi, mızraklar sallandı, borular ve borazanlar çaldı ve adamlar hep bir ağızdan birden çok dilde bağırdı. ''Yaşasın buçukluklar, tüm övgüler onlar için. Kuoi-i Ferihain Anan, Aglarni Perianath, tüm övgüler Frodo ve Samwise'a, Daur Aberhael, Conin en Annun Eglerio, çok yaşayın, Eglerio, Alaita te Laita te, Andave Laitul Vamet, çok yaşayın, Korma Kolindor, Alaita Tariyenna, çok yaşayın yüzük taşıyıcıları, tüm övgüler size. Ve böylece yüzleri kızararak ve gözleri hayretle parlayarak ilerledi Frodo ile Sam. Gürültücü ordunun ortasında yeşillikten yapılmış üç taht gördüler. Sağ taraftaki tahtın arkasında yeşil üzerine beyaz renkte özgürce koşan bir at dalgalanıyordu. Sol tarafta ise bir sancak vardı. Mavi sancağın üzerinde gümüş renkli kuğu pruvalı bir gemi denize açılıyordu. Fakat ortadaki en yüksek tahtın arkasında koca bir bayrak Meltem'de açılmıştı. Parlak bir taç ve yedi pırıltılı yıldız altında samur rengi bir kırlıkta çiçek açmış ak bir ağaç vardı. Tahtta zırhlara bürünmüş bir adam oturuyordu ve dizleri üzerinde büyük bir kılıç duruyordu ama miğfer giymemişti. Onlar yaklaşırken ayağa kalktı. İstediği kadar değişmiş olsun, yüzü istediği kadar yüce ve parlak olsun. İsterse bir kral, insanların gri gözlü, kara saçlı hükümdarı olsun, onu tanıyıverdiler. Frodo onu kucaklamak için koşturdu. Sam de hemen peşinden gidiyordu. "Eh, bu herkesin hükümdarı değilse ne olayım?" dedi. "Yol gezer, hala uykuda mıyım?" "Evet Sam, yol gezer," dedi Aragorn. "Bray'de gözünüzün beni tutmadığı günden bu yana nice yollardan geçtik değil mi? Hepimiz için uzun bir yoldu ama sizinkisi en karanlığıydı." Ve sonra Sam'i hayretler içinde bırakıp kafasını mutlak bir biçimde karıştırarak önlerinde bir dizini yere koydu. Ellerinden tutup Frodo'yu sağ, Sam'i de sol tarafına alarak tahta götürdü. Ve tahta oturduktan sonra yakında duran adamlara ve komutanlara dönerek konuştu. Sesi bütün orduda yankılanarak şöyle seslendi. "Tüm övgüler size." Bunun üzerine neşeli bir haykırış yükselerek yeniden alçalıp kayboldu. Ve son olarak Sam'i mest edercesine Gondorlu bir ozanın ileri çıktığı, diz çöktüğü ve şarkı söylemek için müsaade istediği görüldü. Ve o da ne? Ozan şöyle demesin mi? "Haydi beyler, silahşörler, yılmaz yiğitlikteki erler, krallar ve prensler, Gondor'un zarif halkı, Rohan süvarileri ve sizler Elrond'un oğulları, kuzeyli Dunedain ve elfler ve cüceler ve şairin aslan yürekleri ve batının hür halkı, dinleyin artık türkümü. Sizlere dokuz parmaklı Frodo ile hüküm yüzüğünün öyküsünü anlatacağım." Sam bunu duyduğunda mutluluğundan kahkahalar atarak ayağa fırladı ve bağırdı. "Ah bu saltanat, bu şaşa, her dileğim gerçekleşti." Ve sonra ağlamaya başladı. Ve bütün ordu hem güldü hem ağladı. Tüm bu neşeyle gözyaşlarının arasında ozanın berrak sesi gümüş ve altın gibi yükseldi ve herkes sustu. Ozan destanını söyledi. Bazen elf dilinde, bazen batı lisanıyla. Tatlı sözlerle yaralanan gönülleri taşıncaya kadar neşeli kılıçlar gibiydi. Acıyla zevkin birlikte aktığı yerlerde düşüncelere daldılar. Gözyaşları kutsanmışlığın şarabı olmuştu. Ve sonunda güneş öğle vaktini devirip de gölgeler uzarken bitirdi şarkısını. "Tüm övgüler size," dedi ve diz çöktü. Sonra Aragorn ayağa kalktı ve bütün ordu da onunla ayaklandı. Hazırlanmış olan büyük çadırlara geçtiler, yiyip içmek ve gün boyunca eğlenmek için. Frodo ile Sam ayrı yoldan bir çadıra götürüldüler. Eski giysileri çıkartıldı ama katlanarak büyük bir saygıyla kenara kondu. Tertemiz pamuklular verildi kendilerine. Sonra Gandalf geldi ve Frodo hayret içinde kollarında Mordor'da ondan alınan kılıç, elf pelerini ve mitril zırhı olduğunu gördü. Sam için yaldızlı bir zırh, kirlerinden ve berelerinden arındırılmış elf pelerini getirdi. Sonra ikisinin de önüne birer kılıç koydu. "Ben kılıç istemiyorum," dedi Frodo. "En azından bu gece taşımalısın," dedi Gandalf. O zaman Frodo Sam'e ait olan Sirit Ungol'da yanına bırakılmış bulunan küçük kılıcı aldı. "Sting'i Sam'a veriyorum," dedi. "Hayır beyim, Bay Bilbo onu sana vermişti. Üstelik bu gümüş zırhlı takım o. Artık onu bir başkasının giymesini istemez." Frodo boyun eğdi. Gandalf sanki silahtarlarıymış gibi diz çökerek onları kılıçlarıyla kuşattı. Ve sonra ayağa kalkarak başlarına gümüş taçlıklar taktı. Kini kuşandıktan sonra en büyük ziyafete gittiler ve Gandalf, Rohan kralı, Eomer, Prens İmrahil ve diğer tüm belli başlı komutanlarla birlikte kralın masasına oturdular. Burada Gimli ve Legolas da vardı. Fakat saygı duruşundan sonra şarap ikram edilirken krallara hizmet için iki hizmetkar geldi ya da öyle görünüyorlardı. Birisi Minas Tirith muhafızlarının gümüş ve samur renkleriyle giyinmişti. Diğeri de beyaz ve yeşil renkler içindeydi. Fakat Sam bu genç çocukların böylesine kudretli erlerin arasında ne aradığını merak etti. Sonra aniden yaklaştılar, artık onları açık seçik görebiliyordu ve haykırdı. "Baksana Bay Frodo, şuraya bak. Eh, bu Pippin değilse ne olayım? Bay Peregrine Tolk demeliydim tabii. Bu da Bay Merry, ne de çok büyümüşler. Aklımı koruyun. Ama görüyorum ki bizimkinden daha çok anlatacak öyküleri var." "Elbette," dedi Pippin onlara doğru dönerek, "ve bu şölen biter bitmez de anlatmaya başlayacağız. Bu arada Gandalf'ı sıkıştırabilirsiniz. Eskisi kadar ağzı sıkı değil. Gerçi artık konuşacağına daha çok gülüyor. Şu anda Merry ile ben meşgulüz. Biz şehir ile yurtun silahşörleriyiz. Umarım anlamışsınızdır." Sonunda mutlu gün geldi. Güneş kavuştuğunda ve Dolunay Anduin'in pusuları üzerinden yavaş yavaş geçmeye başlayıp da çırpınan yapraklar arasından parıldadığında Frodo ile Sam zarif itiliyenin mis kokusu içinde fısıldaşan ağaçların altına oturdular. Ve gecenin derinliklerine doğru Merry, Pippin ve Gandalf ile sohbet ettiler. Bir süre sonra Legolas ile Gimli de onlara katıldı. Burada Frodo ile Sam Rauros şelaleleri yakında, Parth Garen'de yol arkadaşlıkları bozulduktan sonra gruba neler olduğunu öğrendiler. Yine de soracak ve anlatacak çok şey vardı. Orklar, konuşan ağaçlar, fersahlarca çayırlar, dört nala giden süvariler, pırıldayan mağaralar, ak kuleler, altın salonlar, savaşlar, yelken açmış koca gemiler, sonunda çıldırdığını zannedinceye kadar bütün bunlar Sam'in zihninden gelip geçti. Fakat bütün bu harikaların arasında hayreti dönüp dolaşıp Merry ile Pippin'in cüsselerine gelip takılıyordu. Kalkıp Frodo ve kendisiyle sırt sırtı durdurdu onları. Başını kaşıdı. "Sizin yaşınızda bunu anlayamıyorum," dedi. "Ama işte ortada. Olmanız gerekenden 7-8 santim uzunsunuz ya da ben cüceyim." "Bak, kesinlikle o dediğinden değilsin," dedi Gimli. "Ama ben ne dedim? Ölümler ent içecekleri içip de bunun bir maşrapa birayla aynı etkiyi yapacağını sanmamalı." "Ent içeceği mi?" dedisem, "işte yine başladınız entlerden. Ama onların ne olduklarını anlamakta zorluk çekiyorum. Baksanıza, bütün bu şeyleri kafamda yerli yerine koyuncaya kadar haftalar geçecek." "Haftalar geçecek tabii," dedi Pippin. "Sonra da Frodo ile Minas Tirith Kulesi'ne kilitleyip hepsini yazdırmak lazım. Yoksa yarısını unutacak ve zavallı yaşlı Bilbo da çok hayal kırıklığına uğrayacak." Sonunda Gandalf ayağa kalktı. "Kralın ellerinin iyileştirici hüneri vardır arkadaşlarım," dedi. "Fakat bütün gücünü kullanarak sizi ölümden geri çağırıp uykunun tatlı unutkanlığına yollamadan önce siz ölümün sınırına kadar gitmiştiniz. Uzun bir süre huzur içinde uyumuş olmanıza rağmen yine de uyku zamanı geldi."